Garip Zamanlar'a hoş geldiniz. Bu programa edebiyatla başlayalım dedik. Geçtiğimiz günlerde Evren bir paylaşım yaptı bizim kendi aramızda. Bir Arka Pencere Kitap Kulübü diye bir küçük grup var Instagram'da. Diyor ki New York Times eleştirmenler, yazarlar ve okuyucuların oylarına başvurarak 21. yüzyılın en iyi 100 kitabını belirledi. Birinci sırada tanıdık bir isim var yazmış. Elena Ferrante'nin Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım kitabı. İçinde bulunduğumuz bu yeni yüzyılın en iyi kitabı seçildi diyor. Ne özelliği var bu kitabın?
Evet, güzel. Bir daha şey öznel bir anımı da anlatırım bu arada bununla ilgili komik.
Biraz bu arada bu yazarın kim olduğunu da kimse bilmiyor.
Tabii,
değil
Elena
mi?
Elena Ferrante bir mahlas aslında. Müstahar isim. Dolayısıyla kim olduğunu bilen yok. Fakat tabii bazı ipuçları var ve mülakatlarında online verdiği için bazı şeyleri de söylüyor. Zaten Napoli'de çocukluğunun geçtiği kesin. Çünkü bütün romanları Napoli'de geçiyor. Şu anda Roma'da yaşadığı da biliniyor. Zaten umumiyetle romanları Napoli'de başlayıp, geçmişin Napoli'sinde başlayıp günümüz Roma'sında sona eriyor. Elena Ferrante dolayısıyla şu bakımdan çok enteresan bir karakter. Bir kere çok öfke dolu bir yazar aslında. Kimilerine göre feminist. Ben çok o şeye tartışmalara girmek istemem. Ben yani böyle feminist olmayan okumalarını da daha şey buluyorum, başarılı buluyorum Elena Ferrante'nin. 2-3 roman yazdıktan sonra bu Müstahar isimle, Mahlas'la Elena Ferrante ile Napoli romanlarını yazdı. Napoli romanları bir dörtleme. Napoli romanlarından hiç beklenmedik bir başarı kazandı. Yani her okuyan çok beğendi, farklı dillere çevrildi. Amerika'da, İngiltere'de, İngilizce konuşan ülkelerde çok sattı. İlk şeyin, dörtlemenin ilk romanı Benim Muhteşem Akıllı Arkadaşım. Amica bilmem ne falan şey, İtalyancası aklıma gelmez, İngilizcesi de My Brilliant Friend, o kadar uzun değil. ben çok beğendim. Şöyle, Lea ve Elena iki tane kız çocuğunun sıra dışı arkadaşlığını anlatır. Çok gerçekçidir. Yani işte genelde böyle romanlar, filmler bilirsiniz idealize eder. İşte arkadaşlık şöyledir, sevgi böyledir. Bu hiç öyle değil. Yani bunların ilerledik sonra ve tabii bu başladığında 2. Dünya Savaşı sonrası Milan'da şeydeyiz, Napoli'deyiz. Yoksulluk var, kız çocukları işte biraz böyle ikinci planda tutuluyor falan ve yani aileleri bunların okumasına karşı, bir tanesinin ayakkabı dükkanı var, bir tanesinin işte bakkal dükkanı var falan filan, babalarının yanında çalışmaları ya da evlenmeleri beklenen iki tane ilkokula giden kız çocuğunun hikayesi. Zamanda ama gidip geliyor. Sonra işte Roma'ya geliyor, günümüz Roma'sına ve bir kadın, yaşlı bir kadın, o bağlı aslında postmodernde çünkü o yazar da muhtemelen kendiydi. Bir telefon geliyor buna ve diyor ki işte annem kayboldu, arkadaşının oğlu. O da der ki bak işte dolabı.
Abi şimdi sonunu söyleme.
Yok sonunu söyleme. Bu başıdır işte. Zamanda yolculuk yaptığı için de der ki işte bak da oralardadır, şuradadır, oraya baktı mı? O da der hepsine baktım falan, yok. Bu defa gerçekten kayboldu galiba ve laptopu açar. Kadın der ki buna izin vermeyeceğim işte, sen bu dünyadan iz bırakmadan kaybolamayacaksın der. Ve başlar anılarını yazmaya, Napoli'ye gider. Çok gerçekçi, çok sıra dışı. Hem İtalya'yı görürsünüz, bir de tabii kültür bize çok yakın, hem o iki insan arasındaki ilişkilerin, bazen işte aynı erkeğe aşık olma, farklı politik şeylere savrulma, bir tanesinin para hırsı, diğerinin falan böyle zaman zaman, ve bunu okuyanlar genelde ikiye ayrılır. Cerullocular diye, işte Elenacılar diye ya da Leacılar diye. Dolayısıyla bu okuyanlara sorarım hangi kızı daha kendine yakın buldun diye. O ilginç olur. Bazıları diğerini bulur. Mesela benim daha yakın bulduğumu genelde çok insanlar, benim konuştuklarım diğerini kendilerine daha
yani niye daha sence yani yüzyılın içinde bulunduğumuz yüzyılın en iyi romanı seçildi, zamanın ruhuna uygun bir şeyden
evet.
Dolayı
mesela şöyle bu? Bir şeyi var çok hoşuma gider benim, der ki yani şu anda der, dünyada günümüzde de insanlar der oryantasyonu kaçtı, yani o şeyi görüyorlar ki diyor işte tarih lineer şey yapmıyor, devamlı gelişmiyor,
ilerlemiyor.
Ama diyor benim gibi diyor Napoli'de doğan biri için diyor bu zaten diyor bilinen bir şeydi. Bu insanların şok olduğu şeyi ben zaten yaşayarak gördüğüm için falan. Dolayısıyla fonda, romanın fonunda aslında dünyanın nasıl değiştiği. Çünkü düşünün, ilkokuldan alıyor, hı hı. Ve artık kadın Roma'da yaşayan, 40'lı yaşayan, 1945'ten alıp romanın dördüncüsü sanırım 2017'de, 18'de yayınlandı. 1945'ten 2017'ye kadar bu iki karakterin değişiminde aslında fonda dünyanın nasıl değişiyor? Yani
70'li yaşlarına kadar getiriyor karakteri.
60'lı yaşlarda artık emekli bir profesördür kadın. Yaşlıdır yani. Oğlu aradığında küçük değil oğlu. Oğlu bizim yaşlarda. Biz belki bizden biraz küçük. Biri arıyor işte annem kayboldu diye falan. Dolayısıyla evet yaşlı haline kadar ilkokul çocuklarını alıp ilkokul 1. sınıftan günümüze kadar 60'lı 70'li yaşlarına kadar getiriyor. Dolayısıyla fonda dünya ve çok akıcı, inanılmaz akıcı ve bunu HBO dizi yapıyor. Fakat şimdi söyleyeceğim şöyle bir şey var. Şimdi bu listede çok böyle tanınmış ve edebi değeri insanlar tarafından tartışılmayan yazarlar da var. Mesela ilk onda Ishiguro var. Ishiguro Nobel aldı. İşte Japon kökenli ama İngiliz yazar, İngilizce yazar. Mesela Ishiguro tartışılmaz. Fakat Ellen Ferrante'ye ilk başlarda burun kıvıranlar oldu. Hatta ben bunu Nahid Abla'ya önerdim Işık Kitabı önünde. O başladı okumaya, çok beğendi, onunla da konuşuyor işte. Ben diğer kızı daha çok kendime yakın buldum falan. Bir gün gittim Işık Kitabı önüne, dedi bana ya dedi. Biri dedi ki, söylemedi ismini. Yani bu roman değilmiş ya, bu Napoli romanları. Melodrama gibi falan böyle biraz hakir gören yukarıdan birileri baktı.
Pembe dizi.
Pembe dizi. Evet. Birçok kişiye böyle önerirken bunu her önerdiğinde bazılarının gerçekten o böyle burun kıvırmasını gördüm. Tamam, bir de bunu yazarken böyle popüler olduğu için işte Amerikan bazı Hollywood yıldızları da kitaba muhakkak okunması lazımdı, müthişti falan. Galiba bir roman böyle şey olunca birazcık böyle yukarıdan bakma ama okumadın, bilgi sahibi olmadan.
Ve şimdi diyorsun ki bu Kemal'ın şey ettiği, bahsettiği haber hepsine kapak olsun.
Öyle yaptım. Nahidat'la aradım arkadaşlar. Tabii şimdi şöyle bir şey var. Aynen. Öyle yaptım zaten onu. Bu dediğin gerçekleştirdi. Şimdi tabii bunu şeyler domine etmiş diyenler de olabilir. Sonuçta okuyucular da var. Ama işin içinde eleştirmenler de var, yazarlar ve şairler de var. Dolayısıyla öyle ya da böyle kimse bir şey demiyor. Bunu araştırmaya yapan da yani New York Times şey değil, Sun gazetesi değil İngiltere'nin.
Yalnız okuyucularının da oyları varmış.
Tabii onu diyorum işte. İşte bazıları onu eleştirmeye için kullandı. Evet. İşte yani okuyucuların
da ne anlar?
Okuyucular gibisinden. Ama eleştirmenler, yazarlar ve şairler de. Dolayısıyla şeyi yapan da zaten New York Times dediğin gibi ciddi bir gazete. Dolayısıyla Nahid Abla'yı aradım, dedim kimdi bilmem, söylemedin. O kadar da önemli değil. Söyle kendine dedim. Yüzyıllık kitabı adam seçildi
içinde, bakalım. İçinde biriktirmiş yani. Şimdi biraz önce çok benim kendimle ilişkilendirdiğim bir şey söyledin. Bir cümle sarf ettin. Dedin ki oryantasyonunu kaybetmiş evet. insanlık dedin. Aslında geçmiş programlarda birazcık bahsetmiş işte woke culture, işte yeni değerlere ulaşmak, ilerici değerlerin yeniden tekrar eski bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. Ama öyle bir çağda yaşıyoruz. İşte hep dönüp dolaşıp aynı muhabbeti yapıyoruz garip zamanlar. Yani her zaman her şeyin olabileceği ve artık hiçbir şeyin bizi şaşırtmayacağı bir de çağa doğru da mı dönüşüyoruz ya da bunu yaşıyor muyuz? Hep aynı örneği veririz değil mi? Yani bu Covid nedeniyle bütün dünya kapandı bir dönem. Kimse bunun olabileceğini tahayyül edemezdi. Dolayısıyla herhalde buna değinen, buna bu değişimi anlatan bütün ürünler, yapıtlar da herhalde insanlar tarafından yakın bulunuyor.
Evet, yani o dediğin önemli aslında. İşte belki yapay zekayı ekleyebildik. O da bütün parametreleri değiştiren bir şey yani. Belki ona hadise diyebiliriz. İşte
yani, teknolojinin, evet bu aslında değişim değil bir hadise.
Hadisedir, aslında. Evet. Event'tir. Badiou'nun, filozof Badiou'nun dediği anlamda. Ama tabii şeyin özelliği anlamında da Kemal'a katılırım. Yani insanların yaşadığı kaygı, tabii burada bir geçişkenlik var karşılıklı. Yaşadığı korkular, kaygılar bu tür şeyler işte edebiyata ve sinemaya sirayet ediyor. Hı hı. Ama aynı zamanda edebiyat ve sinemada insanlara arzu üretiyor. Yani biz hem onlardan etkileniyoruz çünkü bizim arzularımızın doğal bir şeyi yok. Yani işte filmde gördüğümüz, romanda okuduğumuz şeyler bizim arzularımızı şekillendiriyor. Ama aynı zamanda da bizim mevcut arzularımız ve korkularımız, kaygılarımız neyse de şeye sirayet ediyor edebiyata ve
bu
sinemaya.
Bu söylediklerin içinde yani tabii ki ben ilgiyle dinledim anlattıklarını ama bir şey sanki böyle bir parantez daha açabilirik diye düşünüyorum. Bu tarihin lineer olarak gitmemesi çok şey geldi bana. Yani işte bazı şeyler yaşanır, biter falan. Ondan sonra yeni bir seviyeye geçerik şeyimiz vardı. Benim de yani çok uzun süre anlayışım o şekildeydi. Nasıl diyeyim? Mentalitem.
Evet çünkü şey modernite onun evet. kurulu. Bizim de öyleydi. Hemen herkesin öyleydi.
Yani o çok şey çarpıcı bir durum.
Evet
yani.
o şeyin şey yapılması, yıkılması.
Ve çok belirgin bir şey aslında bu. Yani bu popülizmle özellikle bağdaştırabileceğimiz bir şey. İşte o Trump Trump'ın
onlar hayatta
seçilmesi
falan filan.
Yani evet.
İngiltere ve, Avrupa Birliği'ne asla çıkamaz. Yani Avrupa Birliği artık daha ileriye gidecek.
Aynen.
Tek ülke haline dönecekti.
Ve şimdi bu kendisi için de bir yani Trump işte Biden kazandı. Oh, kabus bitti. Trump'tan kurtulduk. Ama Trump tekrar geri gelmek üzere. Yani üzerinden biraz zaman geçti ama bu vesileyle Sayın Trump'a da geçmiş olsun diye.
Onu geçmiş programlarda tartışmadık aslında. Ben evet. Gündeme getirecektim. Trump'a suikast girişimi oldu. Peki buna ilişkin bir konspirasi teori, bir şey duydunuz mu? Veya inanıyor musunuz buna?
Konspirasi teori başladı. Anında başladı dönmeye abi.
Şeye sormuş hani zamanla Demirel'e Anıtkabir metsup hakkında ne diyeceksin? O da demiş adı üstünde metsup. Bu da yani şey komplo teorisi adı üstünde.
İşte bu aslan planlıydı özellikle falan. Ya adama abi, birisi.
Yani. Bana bu çok çarpıcı geldi. Şu anlamda çok çarpıcı geldi. Yani işte şeyin anda arka arkaya geldi. 15 Temmuz Türkiye'deki darbe girişimiyle şey... Yani orada da tamamen bölünmüş ya işte. Evet. Burada da Amerika'da da yani aynı şekilde tamamen bölündü anında. İşte demokrat tarafından bakanlar, demokratların tarafından bakanlar işte bu kendi kendine yaptırdı şeyi başladı. Diğer taraftan işte Biden'ı suçladılar falan.
Yeterince çok, koruma.
Ortamı gerdi
için.
Diye.
Gerdiği için ortamı yani işte çok fazla diktatör falan olarak şey yapıyorlar. Gösteriyorlar
Trump'ı
diye. Yani çok böyle müthiş bir polarizasyon oldu.
Bu yani siyasete girmişken diğer yandan da Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını yapan Orban gidiyor şeyle konuşuyor.
Evet, Ukrayna'dan başlıyor ama ondan sonra Rusya
Çin galiba.
Çin, en son şeyde NATO'nun.
Bunun adını da şey diyor işte dünya barışına katkı sağlıyorum falan yani o da ilginç. Yani
Orban Birliği'nde. Da yani çok.
İşte mesela bu da çok ilginç. İşte bu Orban'ı eleştirenler woke culture'ın takipçileridir diyen postlar da gördüm. Yani işte aynı kefeye koyuyor onları. İşte nedir? Bunlar işte güya ilerici değerler adı altında aslında gerçek değerleri benimsemeyen falan filan insanlardır. İşte bunlar işte ne bileyim Ukrayna'yı desteklediği için şöyledir böyledir diyen postlar da var. Yani bir sınıflandırma söz konusu. Bir herkesi aynı kefeye koyma söz konusu.
Bu yani Orban çıkıyor yani şey liberal olmamakla.
Övünüyor.
Övünüyor.
Evet tabii.
Yani o şöyle bir şey var aslında benim gözlemlediğim yani çok hızlı gitti. Daha doğrusu benim gözlemlediğim demeyeyim yani. Okuduklarımın içinde gördüğüm ve ikna edici bulduğum şeylerden bir tanesidir bu benim. Çok hızlı liberalleşti diyelim yani. Bazı değerler işte bu eşitlik mücadelesi falan çok hızlandı. İşte Evren de bundan önceki programlardan bir tanesinde bahseder. Ondan o woke culture'ı konuştuğumuz yerde. Yani çok uç bir noktaya da getirildi belli noktalarda. Ve ona gelen bir reaksiyon var.
Polarizasyon var yani.
Reaksiyon göstermeye başladı. Geliyor. Daha muhafazakar kesimler.
Evet. İşte yani şeyle böyle ironik olarak da işte bunlar yok. Heteroseksüel olmayı da yasaklayacaklar falan filan. Yani tabii öyle bir şey olacağından değil de hani böyle ironik olarak şeyler de
şimdi
var.
Zaten ama işte kabul görüyor o ortalamada.
Evet. Ama biliyorsunuz yani bir şeylere tepki gösterirken verdiğiniz örnekler bazen uç örnekler de olabiliyor. Örneğin tabii. İşte transseksüel bir atletin kadınlar kategorisinde yarışıyor olması konusu mesela hep böyle bunun üstünden çok tartışılır ve üretilir.
Evet. Ama sanırım, ama bu tartışma da vardı.
Vardı. Evet, tabii. Yani. Önemli de bir tartışmadır aslında. Evet.
Bu diğer yandan da mesela sanırım yine Evren paylaşmıştı. Bir tane şey chat grup oluşturulmuş. Video chat grup. Ve chat grubun ismi aşırı kilolu queer insanlar diye, bireyler diye bir grup.
Ha, öyle
ve
genç bir genç zayıf bir adam da katıldı ama diyor ben kendimi öyle tanımlamıyorum.
Ben kendimi 200 kilo tanımlarım.
200 kilo beyaz bir kadın olarak tanımlıyorum.
Ama karşısındakiler de peki ama falan deyip yani şey de yapmaya özen gösteriyor. Yani.
Burası biraz safe space. Mübalağalı olmuyor mu mesela? Sizce de sadece bana mı öyle geliyor?
Ama yani bir ara şeyi oraya kadar götürdüler de işte. Her şey performatiftir. Ben bugün işte pembe bir film. Yarın yeşil bir kelebeğim falan yani bu işte şey ikiliye binary'ye meydan okuyacaklar diye onun da bence şey suyu çıktı. Tabii cinsiyetten cinsellik birbirine karıştı. Tartışmalar birbirine girdi.
Kimlik falan zaten çorba oldu.
O çorba oldu. Yani o işler gerçekten sarpa sardı. Bir diğer örnek, tarafa da bir, şey verdi.
Bir örnek daha var biliyorsunuz. Kendini işte queer veya kadın olarak tanımlayan birinin erkekler tuvaleti yerine kadınlar tuvaletine girmeyi tercih etmesi tartışmalar.
Zaten işte Amerika'da çok fazla tartışılan noktalardan bir tanesi o yani.
Ama
o
orada ateşleyen... Biri sana bir şey derse ben kendimi kadın olarak
tanımlıyorum. Ama orada da çok ilginç. Mesela feministlerle LGBTQI aktivistleri birbirlerine girdi.
Ne o eski işte, bir, daha eski tabii, onu konuşmuştuk.
İlk başladığı bunu. Zaman evet. Özellikle bu tartışmalar. İşte bizim bir safe alanımız var, oraya da müdahale ediliyor. Hayır işte böyledir.
Yani şey bizimle. Evet o Rowling'in, Harry Potter yazarın attığı tweetler bu tartışmayı şey yaptı. Ama daha çok o işte ikinci akım, üçüncü akım feministlerin kadını farklı tanımlamalarının da oluşturduğu bir şey.
Ondan sonra kızarsınız bana. Yok bel kolay özden, yok süper kolay özden, yok işte bana değil tabii. Taşlatasınız diye söylerim. Neyse. Yani bu vesileyle arkadaşlar aslında programlarımızın arasını açmıştık. İnşallah böyle birazcık daha düzenli yapmaya devam edeceğiz.
Güzel oluyor. Bu aralar sık sık programlar yapıyoruz. Program sayısını artırdık. İçerikten taviz vermeden yine dolu dolu.
Son bir şeyle isterseniz.
Ben şeyi söylemeden edemeyeceğim. Şimdi böyle şey de vardır ya, fraksiyonlar kendi içinde. Bel kola dedin de ben Bixi'ciyim abi.
Bixi'yi de yani gerçekten sevmiştim şimdi. Aralarında tat farkı var mıydı ben hatırlamıyorum tabii. Benim için gara kola, kırmızı işte turuncu kola ve beyaz kola vardı yani. Beyaz
da yani, yani ben ama lineer gelişme taraftarı olduğum için yani şey,
Coca-Cola'da memnunsun. Coca-Cola.
Yok yok, direkt Bel Cola'dan sonra işte Bixi'ye geçmeyi, kutuya geçmeyi falan yani büyük bir ilerleme olarak gördüm ve hemen benimsedim.
Süper.
Şey son dönemlerde bir tatil planınız var mı? Bir yerlere gitme, yeni bir seyahat planınız var mı?
Ben Amsterdam'a gideceğim.
Bak hiç bahsetmedin bize. Ya. Söyle güzel.
Abi öyle bir şeye geldi ki artık gidip geliyoruz. Hala daha bahsedemiyoruz. Yani gündem çok yoğun.
Amsterdam'a sen
akademik nedenler.
İş için mi?
Yok tamam. Şey.
Git gel Amsterdam'ı masaya yatıralım öyleyse.
Tamam.
Amsterdam'ın, çünkü orada da insanlar ikiye ayrılmış. Biz de bu ikilileri severiz. Amsterdam'ı overrated, abartılı bulanlarla Amsterdam'ı çok sevenler arasında bir şey var.
Bir programda Amsterdam'ı da şeyle Kopenhag'la kıyaslamıştın.
Tabii evet. Evet, Kopenhag'a benzer yanları çok. Bisiklet, kanallar falan.
Şimdiden şey yapayım. Gidip geldikten sonra şey dermişim. Amsterdam bitmiş abi.
Benim için. Ama Amsterdam'ı konuşalım evet. Yani bir çok bakımdan çok ilginç, özellikleri olan bir şehir tabii.
Bunu hiç daha önce yapmadıydık. Yani bu kadar uzun şeyli değil. İşte bir sonra ya da birkaç sonraki programda da bunu konuşacaktık.
Evet, güzel plan yapmış olmamız, şehir. Program yapmış olmamız güzel.
Geçtiğimiz günlerde bir dinleyicimiz dedi. Hani siz 10. yıl partisi yapacaktınız. Bu işte yalan değil. Oldu dedi. Dedim yapacak ya. Şimdi havalar çok sıcak. İnsanlar bir şey yani gitmez falan.
Bu
falan.
İlk gündeme geldiği zaman da çok soğuk dediydik Şubat'ta. Bahara kalsın. Ama sonbahar zannedersen.
Baharda Avrupa yani.
Evet, sonbaharda
Avrupa. Yapacağız ya. Yani bir evet. Hatta yerle konuştuk. Yani evet. Rüstem'de bunu yaparız dedik. Rüstem'de geçenlerde kendisine değindiğimiz bölümü paylaşacaktı. Algoritmalar izin vermemiş. İkide bir tehdit etmiş kendilerini falan. Bunu postlamaya devam ederseniz sizi sileriz falan gibisinden. Böyle de bir şeyle.
Ya bu şey öyle kapayalım istersen. Algoritma gerçekten bazen can sıkıcı bir hal alabiliyor. Mesela ben balık tutmaktan hiç hoşlanmam. Hiç de alakam yoktu. Bir gün Muharrem arkadaşımız bir şey gönderdi böyle. Şeyi toprağa gazıp galiba soda döküp oraya toprağın altından balık çıkaran bir video. Ve o balıkları yakaladılar. Belli ki altı bataklık şeyin toprağın. Ben de böyle bir tıkladım, merak ettim nedir diye. Haftalarca bana her türlü olta, balık...
Hiç hayatınızda balığa gideniniz var mı? Sen sanki Sertaç, yanlış mı hatırlarım? Bir ara birkaç kere ettiydin neydi öyle bir şey?
Yani düşünürüm abi gittim mi diye. Duttum mu olta yani emin değilim.
Yani çocukluğumda benim birkaç kere gitmişliğim var. Bir yerlerde olta bulmuştum falan da bir şey yakalamadım yani. Onu işte ama işte bekledim suyla falan. Meraklısın.
Yani ellerim çok temiz diyor.
Yani ben de balık yani öldüremem. Herhalde yakalasam sonra acır suya atarım. Yani öyle bir şey. Ha balık yer miyim? Yerim. Ben bunları yakarlık da diyebilirim. Yabancılaşmadan diyebilirim. Yani yiyorum ama yani ben öldüremem yani. Şey balığı herhalde denize atardım.
Bu da bizi veganlık, vejeteryanlık tartışmasına
tabii getiriyor. Bu benim verdiğim örnek. Kesketeryan da olabilir. Sadece balık yersen.
Hiç gitmek istemeyiz.
Evet, gelecek programla tartışacağımız konulardan biri de bu olsun. Bu da çünkü çok trendy. Vegan, vejeteryan, pesketeryan.
hani ne hangi geyikti bir yerde veganla lezbiyenliği karıştırmışlar.
Ha, o bizim Gizem arkadaşımızın başına geldi işte. Nenesinin Avustralya'dan torunları geldi de. Yani kadın bir şeyleri yakalamış zamanın ruhuyla ilgili. Biliyor ki yani bir vejeteryanlık var da. Gitmiş çocuklara yemek yapmadan önce sorsun vejeteryan var mı aranızda. Ama tabii şey kelimeleri karıştırdı da. Aranızda lezbiyen olan var mı diye torunlarına sormuş.
Sosyal medyada sinemada ünlü karakterlerden bir kadın ismini şu anda hatırlamıyorum. Biri şey yapmış işte yarı Lebanizdir kökenleri Lebanizdir falan diye. Altında yazmış biri what is Lebanis. Bir yerde yazmış bir kadının diğer kadını sevmesi.
Güzel.
Yani o kadar hızlı dönüşüyor ki yani herhalde belli kuşaklar bunları yakalayabiliyor. Biz artık eski kuşaklara yavaş yavaş daha mı yaklaştık bilmiyorum. Onları daha iyi anlıyoruz galiba dedik.
Yok, bununla bu boyutunda tartışabiliriz. Bizim kuşaktan da çok fazla vejeteryan, vegan var yani onları konuşuruz.
Ya bizim kuşağın en önemli son dönemlerde sosyal medyadaki tartışması hep bu Türk Marif Koleji'ni bir arada olan konuydu. Onlara hiç girmiyoruz ama. Evet. Bu vesileyle arkadaşlar böyle bunu kısa tutalım.
Kutluyoruz. Ve buradan yavaş yavaş toparlıyoruz.
Bu programı biraz hızlı ve çabuk bitirmiş olalım. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın. Kısa ama güzel bir program.
Huysuz ve tatlı.
Hızlı ama öfkesiz.
Konsantre ama detoks. Evet, güzel oldu.
Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open, diverse, free.